Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra programımızı da bu hafta açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere Müsahip Zade Celal'in İstanbul hatıralarından pasajlar naklediyoruz. Müsahip Zade Celal piyes müellifi olmakla tanınmıştır. Fakat İstanbul hayatını anlatan yazıları da çok güzel, çok zevklidir. Daha önceki bir programında Müsahip Zade Celal'in İstanbul çarşıları ile ilgili hatıralarını anlatmıştık. Ancak yarım kalmıştı. Sahaflar, simkeşhane, sandal bedesteni, Kalpakçılar, Kürtçüler, Yağlıkçılar Çarşısı, Kaytancılar Çarşısı, Fermeneciler Çarşısı'ndan bahsetmişti. İç bedesteni anlatmıştı. Bu da mücevher satan kuyumcuları falan anlatmıştı. Mercan terlikçileri anlatmıştı. Efendim miskiyacıları, okçular, marputçular derken uzun çarşıya geldik. Ancak süremiz bitmişti. Şimdi Musahipzade Celal'in eski İstanbul çarşı hatıralarıyla alakalı intibalarını sizlere naklediyoruz, devam ediyoruz bahse. Uzun Çarşı İstanbul'un meşhur namlı çarşılarındandır. Tahtakale'den Mercan yokuşuna çıkan yolun başından sonuna kadar devam eder. İki sıralı bir çarşıdır Uzun Çarşı. Uzun Çarşı yokuşundan çıkarken solda yavaşça Şahin Paşa Camii vardır ve onun türbesi vardır. Yavaşça Şahin Paşa Fatih Sultan Mehmet devrinde kaptanı deryalık yapmıştır. Kabri ve mescidi harap bir haldedir. Tesbihçiler ve imameciler Uzun Çarşı'nın en yüksek sanatkarlarıydı. Gergedan boynuzundan, mercandan, akikten, yeşimden, efendim sedeften, üzeri elmas gibi façatalı neceften, yıldız taşından, pelesenk, gül, kuka, öt ağaçlarından, siyah ve sarı kehribardan, amberden, sandal ağacından, Hindistan'ın ve dünyanın en nadir türlü türlü ağaçlarından yaptıkları tesbihleri öyle sanatla işlerlerdi ki zenginler bu elmaslı, altın kamçılı tesbihleri ellerinde taşıdıkça bir gurur duyarlardı, bir iftihar duyarlardı. Devlet büyükleri Ramazan aylarında bu tesbihçi ustalarının yaptıkları kıymetli tesbihleri elmaslı veya incilik altın kamçılarla süslerler, birbirlerine iftara gittikçe diş kirası diye takdim ederlerdi. Bunlar avuç dolusu altına alınır satılır nadir şeylerdendi. Bu tesbihlerin paha biçilemeyecek derecede kıymetlileri de vardı. Mesela beyaz ve siyah inciden yapılmış bir tesbih, sahibine kim bilir kaça mal olurdu. Bu ancak padişahlarla eski zamanın çok zengin vezirlerine nasip olacak nesnelerdendi. İmameciler, kehribardan yaptıkları gümüş, altın mineli, elmaslı, yakutlu, zümrütlü, zarif bileziklerle süsledikleri imameleri 2,5-3 arşın boyunda yasemin çubuklara takarlardı. Bu imamelerin ağza gelen kısmına başpare denirdi. Kırmızı lüle de bu çubukların ucuna ilave edilerek kullanılırdı. İmameciler, tesbih imamecisi değil sadece, çubuklara da ağızlık yapan ustalardı. Halk sarı pirinçten veya kalaylı bakırdan, zenginler ise gümüşten tütün tablaları kullanırlardı o devirde. Çubuk içilirdi. Şimdiki gibi sigara yok. Tütün çubuk marifetiyle içiliyor. Çubuk keyfi sürenlerin odalarında tablalardan başka bir de takatuka bulunurdu. Takatuka kase tarzında tütün tablaları idi. Herhangi bir madenden yapılırdı. Bu takatukanın ortasına merbut madeni bir çubuk ucuna irice bir elma cesametinde içine kıtık doldurulmuş meşinden bir toparlak bağlanırdı. Çubuk içilip de bittikten sonra içinde kalan kül bu meşin toparlığa vurularak takatukaya silkilirdi. Bu çubuklardan başka cepte kuşak arasında taşınacak türden, kirazdan, yaseminden, abanozdan, türlü türlü, irili ufaklı, kehribar ve altın kakmalı ağızlıklar da yapılır ve satılırdı Uzun Çarşı'da. Uzun Çarşı'da çok esnaf vardı. Parmaklıkçılar, zurnacılar, çığırtmacılar, düdükçüler Uzun Çarşı'daydı. Öreke, çıkrık, elemye, dama, satranç, tavla ve pullarını yapanlar Uzun Çarşı'daydı. Hamur açmak için merdaneler, oklavalar, hamur tahtaları, nakış gergefleri, suzeni işlemek için kasnaklar, sırma sarmak için fitne denilen sırma ve kılaptan yumakları, ipek ve ibrişim yumakları, İpekli, pamuklu, ibrişim dokumak için türlü mekikler, kamış, şimşir, masuralar, tahta geçme endazeler, geçme nakışlı sofra iskemleleri hep Uzun Çarşı'da yapılırdı. Sadece bu kadar mı? Çocuklar için mini mini beşikler, salıncaklar, topaç gibi oyuncaklar, tahta havanlar, üzeri boyalı, yaldızlı, nakış ipeği yumakları için beyzi, süslü kutular Uzun Çarşı'da yapılırdı. Yün taramak için şimşirden yapılmış taraklar Uzun Çarşı'da yapılırdı. Hatta çocukları yürütmek için dört tekerlekli arabalar da Uzun Çarşı'da yapılırdı, hepsi tahtadan. Değerli dinleyiciler, Mahmut Paşa'nın üst başında Kapalı Çarşı'ya varmadan sol tarafta Valide Han'ına, yani Çakmakçılar Yokuşu'na giden sokağa sapınca Tarakçılar Çarşısı vardı. Yalnız som fil dişi üstüne işlerlerdi bunlar. Sık ve seyrek iki taraflı kadın tarakları imal ederlerdi. Zarif işlenmiş sakal ve bıyık tarakları imal ederlerdi. Kağıt kesmek için fil dişinden bıçak şeklinde kesecekleri imal ederlerdi. Kalem kesmek için maktalar, zarif hilaller, bunlar hep hattat için lazım, yazı takımları hep burada işlenirdi. El şeklinde arka kaşımak için son fil dişinden kaşarlar da burada, Tarakçılar Çarşısı'nda yapılırdı. Son zamanlarda bu işleri maharetle yapan Ahmet Usta isminde bir sanatkar vardı. Onu hatırlıyorum diyor Musahipzade Celal. Bayezid Camii'nin Sahaflar Çarşısı tarafına Kaşıkçılar Kapısı denirdi. Burası vaktiyle Kaşıkçılar Çarşısı'ymış. Avrupa'dan madeni kaşık, çatal, bıçak gelmediği zamanlarda bu çarşıdan, çimşirden, abanozdan yemek kaşıkları yapılırdı. Bağdan, yani kaplumbağa kabuğundan, fil dişinden hoşaf ve tatlı kaşıkları yapılırdı. Yakın vakte kadar bu kaşıkların pek güzelleri şurada burada evlerde, antikacı dükkanlarında görülürdü. Hala da görülmektedir. Dantel gibi işlenmiş sedef ve mercan saplıları vardı. Altın kakmalı, firuzeli, akikli, kıymetli taşlarla bezenmiş, yarım portakal şeklinde uzunca saplı hoşaf kaşıklarıyla türlü türlü hoşaflar içilirken, insan hoşafa inkılap eden meyvelerin leziz suyunu öyle zevkle, öyle kana kana içerdi ki demeyin gitsin. Bazıları her kaşık bittikçe canı gönülden bir oh çekmekten kendini alamaz derdi. Nasrettin Hoca'nın bu mevzudaki fıkrası malumdur. Bir misafirliğe gitmiş de ev sahibinin elinde büyük bir kaşık, Nasrettin Hoca'nın elinde küçük bir kaşık. Hoşaf içiyorlar. Tabii büyük kaşık da daha çok geliyor, ortadan yeniyor. Her içtikçe ev sahibi oh öldüm diyor. Nasrettin Hoca da bir iki böyle dedikten sonra şu kaşığı bana ver de biraz da biz ölelim diyor. Meşhur bir fıkradır. O da eski zaman kaşıklarını hatırlatmaktadır. Evet, yemiş iskelesinin başında, Eminönü'nden biraz ileride, yakın vakte kadar yalnız kuru yemiş satan 100'e yakın dükkan vardı. Üstü kapalı bir çarşı halindeydi. Anadolu'nun, Suriye'nin, Rumeli'nin ne kadar kuru yemişi varsa hepsi bu çarşıda satılırdı. Ayrıca tahta kutular içinde meyve murabbaları, yani marmelatlar, pestiller, cevizli ve bademli köftünler, cevizli sucuklar, nardenkler, nar ve üzüm suyuyla yapılan bir çeşit marmelattır bu nardenk. Onlar hep burada satılırdı. Yine burada Eminönü'nde meyve hoş vardı. Bütün Marmara Havzası'nda yetişen taze meyveler mevsiminde meyve hoşun gümrüğüne getirilirdi. Esnafa satılarak şehre dağıtılırdı. Bütün manav esnafı sattıkları bütün yemişleri buradan meyve hoştan alırlardı. Meyve hoş o zamanların meyve haliydi. Meyveler gelir, meyve hoştaki kantar katibi ne kadar meyve girdiğini yazar, ambara koyar, ondan sonra esnaf buradan meyvesini alır, merkepleri yükler ve dükkanına götürür veya sokaklarda satardı. Bir de Nalburlar Çarşısı vardı. Zindan kapısından Rüstempaşa Camii yanına kadar karşılıklı bir çarşıydı. Zindan kapısı şimdi Eminönü'nde Kuyumcular Çarşısı olan bir yerdir. Rüstempaşa Camii de Mısır Çarşısı'ndan ileride. İstanbul'un en güzel camilerinden birisi de Çinileriyle meşhurdur. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstempaşa'nın hayratıdır. Bu Nalburlar Çarşısı'nda saç levhalardan mangallar, maşalar, kürekler, kahve kavurmaya mahsus ateşte çevrilen silindir biçimi kahve tavaları, döner kebap ocakları, faraşlar, kebap kestane, mısır, mangal ve saçları, efendim çukur ve ince demirden yapılan yufka ve gözleme saçları, ince demir çubuklardan ızgaralar, saç ayakları, kebap şişleri ve buna benzer şeyler yapılır ve satılırdı. Zindan kapısından Baba Cafer Türbesi sokağı nihayetine kadar olan kısım da Urgancılar Çarşısı'ydı. Burada Kastamonu'da yapılan kalınlı inceli halattan, ipten ta ince sicime kadar her çeşit ipler, hayvan başlıkları, yularlar, yem torbaları ve at köstekleri satılırdı. Hayatın hayvanların sırtında geçtiği, yükün hayvanlar tarafından taşındığı bir zamanda Urgancılar Çarşısı da çok mühim bir ticareti yapardı. Nalburculardan kutuculara giden sokak Çömlekçiler Çarşısı'ydı. Burada Saros çömlekleri, Enes küpleri, Çanakkale ve Göksu'da imal edilmiş testiler, çiçek saksıları, para biriktirmek için toprak kumbaralar, kebap tandırları, pilav, et, tavuk, piliç, kuzu, koyun etleriyle pişirilmek için hazırlanmış sebzelik güveç kapları, çocuklar için mini mini ibrik biçiminde içine su doldurulup da bülbül gibi öttürülen düdükler, abdest ibrikleri, büyüklü küçüklü çanaklar satılırdı. O zamanlar evde topraktan yapılma eşyanın pek çok yeri vardı. Bunlar daha sıhhatli olduğu ve içine konan şeyin hararetini değiştirmeden muhafaza ettiği için eskiden çok tutulurdu. Cam sürahilerin yerine toprak sürahiler bulunurdu. Şimdiki pet su şişelerinin yerine büyük su küpleri bulunurdu. Yemeklerinde ekserisi et yemekleri toprak güveçlerde pişirilir. Hatta su bardağı yerine de topraktan yapılmış su bardakları kullanılırdı. Efendim eskiden simitçiler, çörekçiler, börekçiler, poğaçacılar da unutulmasın. En meşhurları çakmakçılar, Hasan Paşa, Galata ve Beylerbeyi fırınlarıydı simit fırınlarının. Çakmakçılar fırınının kazan yağlı çöreği, Hasan Paşa fırınının poğaçası ve çörekleri, Galata'da Karaköy fırınının lokması, tereyağı ile yapılmış bol peynirli, bol kıymalı nefis börekleri, kuru poğaçaları, saray lokmaları, sade şekerli börekleri çok tutulurdu. Beylerbeyi'nin susamlı simitleri de pek nefisti. O zamanlar insanlar böyle basit şeylerle yemek öğünlerini geçirtmeyi tercih ederlerdi. Çarşıya inmiş bir kimse gidip de lokantada mükemmel mükellef yemek yiyeceğine simitle, çörekle, börekle o öğünü geçiştirirdi. Fakat bu börekler, çörekler de hakikaten öğüne bedel çörekler ve börekler olurdu. Bir de gözlemeciler vardı. İstanbul'un hemen her semtinde gözlemeci dükkanı vardı. En meşhurları bunların balık pazarındaki gözlemeciydi. Tereyağıyla yoğrulmuş yumak yumak hamurları merdane ile yassıltıp incelterek açtığı o tekerlek yufkanın içine kıyma koyar, peynir veya peynir koyar, tereyağında kızartır, müşterinin önüne sıcak sıcak getirirdi. Bir de Zeyrek Yokuşu'nun başında Çinili Hamam'ın karşısında kırımlı bir börekçi vardı. Çilli denilen taze kıyma ile Kırım böreği, Tatar böreği pişirirdi. Fevkalade leziz idi. İstanbul'un vazgeçilmez tatlarıydı bunlar. Vaktiyle paçada tutulan bir yemekti. Değerli dinleyiciler, yaz mevsiminde gezmeye giden halk Beykoz'un paçasını yemeden dönmezlerdi. İskele civarında İshak Ağa Çeşmesi'nin etrafında paçacı dükkanları vardı. Gayet nefis paça tiritleri yaparlardı. Üzerine bol yumurta çalkayıp dökerler, kendilerine has bir maharetle paça hazırlarlardı. Bunları lenger lenger müşterilerine takdim ederlerdi. Ayrıca koyun kuzu başları, bunları kebap yaparlar. Bir de Beykoz'un nefis kaymağı ve yoğurdu da orada mutlaka yenirdi. İshak Ağa Çeşmesi'nin kar gibi beyaz oluklarından mermer teknelere dökülen buz gibi soğuk su, billur su, berrak su, kavun ve karpuzların ve üzümlerin de saklandığı bir yerdi. Burada soğutulan kavun, karpuz ve üzümler safa ile yenirdi. İshak Ağa Çeşmesi'nin suları da pek güzeldir. İstanbul'un en güzel çeşmelerinden birisidir. Ayrıca suyu da çok güzeldir. Bu çeşmenin saçakları vardır öne doğru. Altında oturup nargileler, çubuklar içerlerdi. Deve tüyü tabir edilen kulpsuz büyük fincanlarla nefis kokulu Yemen kahveleri içilirdi. Beykoz'un safası da bu idi. Değerli dinleyiciler, Yemiş iskelesinden un kapanına giden cadde üzerinde, daha ötede Ayvansaray'dan defterdara kadar mermer üzerine işleyen sanatçılar vardı, taşçılar. İstanbul'un her semtinde büyük küçük taş işleyen ustalar, dükkanlar vardı. Eski sanat erbabının vücuda getirdikleri eserleri bugün hayretle görüyoruz. Büyük mimarlarımızın yaptığı mabetlerin azametli planlarını meydana getirdikleri zaman onların üzerine süsleyecek tezyinatlı mermerler üzerine işte bu taşçı ustaları iş işliyorlardı. Ellerinde çelik bir kalem ve çekiç. Başka hiçbir şey yok. Bu sanatkarlar meşhur bir hattatın kaleminden çıkan bir yazıyı, bir levhayı mermer üzerine hak ederken kıl kadar ne eksik ne fazla. Hiçbir hata yapmazlardı. Bunları nasıl işlediklerine şaşmamak kabil değildir. Bu muhterem Türk sanatkarlarının tarihimize kazandırdıkları sebillerin, mabetlerin, çeşmelerin, türbelerin önünde durup da seyrederken bu atsız kahramanları, bu taşçı ustalarını hürmetle ve minnetle anıyoruz. Eskiden pul şişe yapan sırçacılar da bir grup esnaftı. Eğri Kapı'dan Edirne Kapı'ya giden yol üzerinde sırça imalathaneleri vardı. Pul şişe, kavanoz, cam işleyen tezgahlar vardı. Vaktiyle İstanbul'un birçok yerlerinde vardı bu. Bundan başka Samatya taraflarında Etyemez'de de bir sırçahane çalışırdı. Beylerbeyi yalı boyunda da küçük bir sırçahane tezgahı vardı. Sultan 3. Ahmet zamanında Beykoz'da bir Çeşmi Bülbül imalathanesi fabrikası açılmıştı. Çeşmi Bülbül, billur ile fayansı kaynaştırarak yapılan bardak, sürahi, tabak vesaire idi. Zümrüt gibi yeşil billur çizgiler, beyaz fayans çizgilerle çevrilerek burula burula sürahi veya bardak şekli verilirdi. Süt gibi beyaz bullur üzerine yakut renginde billurdan yaldızlar serpiştirilirdi. Türlü biçimde tabaklar, sürahiler işlenirdi. Yakın vakte kadar hemen her evde eskiden kalmış, sürahisi kırılmış bir bardak veya kapağı kırılmış bir gülbe şeker hokkası bulunurdu. Bu çeşme bülbüllerin birçoğunu da İstanbul yangınları silip götürdü. Bu kıymetli ve milli sanatçılığımız şimdi antika dükkanlarında en pahalı eşya arasında teşhir ediliyor. Fethi Paşa, Çeşmi Bülbül koleksiyonuyla tanınan bir devlet adamıdır. Üsküdar'da Fethi Paşa korusu şimdi meşhur. Orada otururdu. Damatlığı da var. Kaptani Derya, Paşa Bahçe Fabrikası'nın kuran da odur. Vefat ettiği zaman konaktaki halayıklar, Efendimiz bunları çok severdi. Sık sık gider bunların tozunu alırdı, bunlarla vakit geçirirdi. Şimdi biz bunlara nasıl bakacağız diye kahırlarından çuvallara doldurup doldurup Kuzguncuk limanından denize attıkları rivayet edilir. Eğer bu anlatılan doğruysa Fethi Paşa'nın muazzam Çeşmi Bülbül koleksiyonu böylece Boğaz'ın sularında yatmaktadır. Vaktiyle Eyüp oyuncakçıları çok meşhurdu değerli dinleyiciler. Çocuklara Eyüp'ten oyuncak alınırdı. Şimdiki gibi öyle türlü türlü oyuncaklar yoktu. Eyüp oyuncakları çocukların vazgeçilmez rağbet ettikleri oyuncaklardı. Eyüp Sultan Türbesi'ne giden cadde üzerinde eskiden beri bir oyuncakçı dükkanı bulunurdu. Yakın zamanda bir dükkan kalmıştı. Şimdi tekrar bu Eyüp oyuncaklarını ihya etmeye çalışıyorlar. Oyuncak satan bu dükkanlarda neler var? Üstü ayna kırıklarıyla, kırmızı boyalarla süslenmiş testicikler, başka beyaz bardaklar, sürahiler de bulunurdu. Bunlar Eyüp civarında mevcut bir fayans madeninden alınıp pişirilmeden satılırdı. Çünkü bu bardakların içine su konunca lapa gibi dağılırdı. Bunlar su içmek için değil, oynamak içindi. Mumcular mühim bir esnaftı. Elektriğin yaygın olmadığı bir devirde değerli dinleyiciler, mumhane de iyi bir esnaflık sahasıydı. Galata'da Mumhane Caddesi var. Bu Mumhane Caddesi'nin deniz tarafında taştan bir mumhane vardı vaktiyle. Sonra petrol lambaları çıkınca mumun pabucu dama atıldı. Mumhaneler de yavaş yavaş tatil edildi. Bal mumundan, iç yağlarından, büyüklü küçüklü, türlü türlü cami ve kilise mumları bu mumhanelerde yapılırdı. Hala da buraya mumhane iskelesi adı verilmektedir ama mumhanenin yerinde yeller esmektedir. Sadece burada değil, İstanbul'un başka yerlerinde de mumhaneler vardı. Mumcu esnafı sadece mum satmaz, aynı zamanda mum imal ederdi. Çok kimse, imkanı olanlar da evlerinde mum imal edebilirlerdi ama hiçbirisi mumcu esnafının yaptığı gibi olmazdı. Mumcu güzeli hikayesi de bir zamanlar çok rağbetteydi. Rivayete göre bir mumcu esnafının bir çırağı varmış. Güzelliğiyle meşhur. Bu çırağa zamanı bütün kadınları aşık olmuş. Hatta meşhur şaire Fitnat Hanım'ın da bununla alakalı bir şiiri vardır. Bu mumcu güzeline, halk arasında mumcu güzeli diye tanınan bu mumcu çırağına Fıtnat Hanım aşık olmuş, içli bir bakışla şöyle feracesinin altından, yaşmağının üstünden, yani öyle laubali şekilde değil, bakmış. Mumcu güzeli boş bir çocuk değilmiş. Bakma sakın ruhime, ateş olup yanarsın demiş. Yani yüzüme bakma, ateş gibi yanarsın. Yani sen ne yapıyorsun? İkaz etmiş. Fıtnat Hanım da demiş ki, sinnin haddi erince beni mumla ararsın. Yani sen benim gibi kadın bulamazsın. Yaşın büyüdüğü zaman, evleneceğin zaman, ama o zaman da ben olmam. Beni mumla ararsın. Mumcu çırağı ya, böyle de bir bağlantı kurmuş diye anlatırlardı. Değerli dinleyiciler, Galata'da Balık Pazarı yanında bugün küçük bir çarşı vardır diyor Müsahipzade Celal Bey. Bugün dedi 60 sene önce. Vaktiyle İstanbul'un birçok yerlerinde kürek yapan tezgahlar varmış. Kürekçi esnafı zamanın mühim esnafındanmış. O eski kalyonların, çektirilerin, kadırgaların, alabana kayıklarının kocaman kürekleri tersane tezgahlarında yapıldığı gibi hariçte birçok tezgahlarda kürek yaparlarmış. Şimdi birkaç dükkan kalmıştır, kayık küreği yapacak. Evet, işletmenin, nakliyenin kayıklarla yapıldığı bir zamanda kürekçi esnafının ne kadar mühim olduğunu anlatmaya hacet yok. Sadece kürekçiler değil, makaracılar da öyle. Galata'da Arap Camii'nin deniz tarafında Mumhane iskelesinin ötesinde yelkenli gemilerde kullanılan makaralar vardır. Onları yapan tezgahlar vardı. Bu makaralar Kastamonu şimşirinden yapılırdı ve kullanılacağı yere göre büyüklü veya küçüklü türlü şekillerde yapılırdı. Sadece makaracılar değil, denizcilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi de yelkenlerdir. Yelkenci esnafı da Galata'da ve İstanbul'un başka semtlerinde çalışırlardı. Yelkencilerin hanları vardı ve büyük dükkanları vardı. Bu yelken bezleri eski zamandan beri Kastamonu'da yetişen keten ipliğinden dokunurdu. Çok sağlam olurdu. Hatta Çakmakçılar Yokuşu'nda, Valide Han'ında yakın zamana kadar yelken bezi dokuyan dükkanlar vardı. Değerli dinleyiciler, Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'ni geçip de kapı içine giderken sağ tarafta Lüleciler Çarşısı vardır. Lüleciler Çarşısı başlar, Hendek denilen mahalle yani Kumbaracılar Yokuşu'nun alt başına kadar devam ederdi. Dükkanların bodrumunda kireç kuyusu gibi çukurlar vardı. Onların içinde mercan gibi kırmızı bir nevi lüle çamuru vardı. Bu çamur yoğrularak dövülür, terbiye edilir, sakız gibi bir hale getirilir, sonra işlenirdi. Çeşit çeşit her boyda çubuk ve nargile lüleleri yapılırdı. Bir de deve tüyü denilen tiryaki fincanları büyüklüğünde fincanlar yapılırdı bu lülelerden. Eskişehir'in lüle taşı meşhurdur ama İstanbul'un da lüleci esnafı pek mahirdi. Mürekkep ve gülbeşeker hokkaları, kahve ve şeker kutuları, küçük tepsiler, tütün tasları kendilerine mahsus fırınlarda pişirilir, üzerlerine zarif nakışlar işlenir, al yaldızlarla bezenirdi. Bunlar memleketin her tarafında satıldığı gibi sahil memleketlerde de satılırdı. 50 sene evveline kadar, yani 110 sene evveline kadar mevcut olan bu çarşıda, yani Lüleciler Çarşısı'nda 25 sene evvel, yani 85 sene evvel yalnız bir dükkan kalmıştı, diyor Musahipzade Celal Bey.
Oh,
Değerli dinleyiciler, bugün hala yabancı seyyahlar İstanbul'a gelince şehrin camileri kadar çarşısını da merak edip gezerler. Hakikatte çarşı, içtimai teşekkülün belli başlı durağıdır. Hayatın etrafında çevrelendiği bir merkezdir. Nitekim eski İstanbul, çarşı gruplarından meydana gelmiş bir mahalleler mecmuasıdır. Bu bakımdan hanlar da aynı ehemmiyettedir. Ayrı ve çok geniş bir tetkik mevzudur. Çarşılar kadar hanlar da vazgeçilmez birer unsurudur, görülecek yeridir. Sadece İstanbul'un değil, Anadolu'nun her yerinde. Evliya Çelebi İstanbul'da mevcut 200'den 300'e kadar odalı, büyük, küçük hanlardan bahsediyor. Bunların 91 tane olduğunu söylüyor. Ondan sonra yapılan hamam ve hanlar tabii bu miktara dahil değil. Sonradan yapılan han ve hamamlarla eskiden kalan yüzü mütecaviz, kısmen harap ve kısmen de kullanılmakta olan hanlar hala vardır. Bunlardan mada kervansaray namı altında Evliya Çelebi'nin haber verdiği deve kervanlarının konmasına elverişli büyük hanlar da varmış. Fatih Sultan Mehmet'in kervansarayı, Sultan II. Bayezid'in kervansarayı, Sultan Selim Evvel'in yani Yavuz Sultan Selim'in kervansarayı, Haseki Sultan kervansarayı, Hürrem Sultan'ın kervansarayı bunlardandır. İlki hariç son üçü Mimar Sinan'ın eseridir. Yani Fatih Sultan Mehmet'inki dışındakiler Mimar Sinan'ın eseridir. Sultan Ahmet'in kervansarayı, Kapıcılar kervansarayı, Ayasofya'da karşı karşı iki büyük han idi. Birisi Sultan Ahmet, birisi Kapıcılar kervansarayı. At meydanı yakınında Koca Mehmet Paşa kervansarayı vardı. Kurşunlu Meydan kervansarayı, Baklacıhan kervansarayı, Atpazarı Han hep Mimar Sinan'ın eseridir. Sinan Paşa Hanı, Atik Ali Paşa kervansarayı, Bitpazarı yakınında idi. Bir de bekar odaları vardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bekar odalarından bahsediyor. Bu bekar odalarının birer odabaşıları, hakim ve zabitleri vardır. Kefil ve zımanı olanları odalara koyarlar. En büyük odalar yol geçen odaları olup 400 hücrelidir. Ama hini lüzumunda 1000 adet eli silahlı yarar yiğit çıkarır diyor. O zamanlar İstanbul'a herkes elini kolunu sallayarak gelemezdi değerli dinleyiciler. Tersanede veya imalathanelerde eğer işçi ihtiyacı olursa Anadolu'dan veya Rumeli'den buraya çalışmak üzere gelen bekar uşakları İstanbul'a kefil tahtında muhafazasında alınır, isimleri kaydedilir, bekar odalarına yerleştirilir. Öyle her istediği yerde gidip kalamazdı. İşinde çalışır, sonra bekar odasında kalır. Bu bekar odaları Kasımpaşa'da vardı, Bayazıt'ta vardı, Beşiktaş'ta vardı, belli yerlerde vardı. Bugünkü talebe yurtlarına benziyor. Fevkalade disiplinlidir. Yatsı namazında kapılar kapanır, sabah namazında açılır, yatsı namazından sonra kimse dışarıda kalamaz. Fevkalade disiplinli, kontrollü bir yerdir. Böylece İstanbul'un asayişi korunmaya çalışılmıştır. Bekar odaları İstanbul'un son zamanlarına kadar mevcudiyetini devam ettirmiştir ama eskisi kadar disiplin kalmamıştır. O ayrı bir mesele. Evliya Çelebi bir de mercan odalarından bahsediyor. 8 adet odadır. Bunların da başında hakimleri vardır. Bir kere Süleyman Han, yani Kanuni Sultan Süleyman'ı kastediyor. Yeniçerilere dilgir olarak yani gücenmiş, gazabalut olduklarında, gazaba geldiklerinde buyurdular ki terbiyeli olun. Yoksa sizi mercan çarşısında papuççu bekarlarına kırdırırım. Bu kelam papuççu bekarlarına vasıl olduk da, yani papuççu esnafının yanında çalışan bekar uşaklarına kırdırırım. Onlar da işitince dera kap, pür silah, eli muştalı, beli puşkalı, 40.000 namdar yarar Allah Allah diyerek Bab-ı Humayun'dan içeri girdiler. Bir de Gülbank-ı Muhammediye reha buldurunca Süleyman Han'ın mesmu-i şerifleri oldu. Bunların eşbehlerini, yani daha önce ileri yaşlı olanlarını huzura çağırıp nedir şehbazlarım dedik de onlar da demin padişahımız papuççu bekarlarını, yeniçerileri kırmak için talep etmişsiniz. Ferman padişahımızdır. Padişahımızındır. İşte Turfe Tülay içire, yani kaşla göz arasında 40.000 yiğit hazır baştır. Eğer sabaha kalacak olsa 80.000'e ibla ederiz. Ferman buyurun dediklerinde Süleyman Han hazzından memnun olmuş. Benden ne dilerseniz dileyin demiş. Dedik de onlar da padişahım malınızı Suku Sultani'de yani padişah çarşısında bizim yaptığımız mallar pahası malum olmak için bir pabuç ve mest 100, 200 hesap ile füruh dolusu satılsın diye rica ediyorlar. Yani belli bir meblağ koyuyor, fiyat koyduruyor. Ricaları kabul buyuruldu. Hala bu usul üzere kabul olunmaktadır diyor Evliya Çelebi. Vallahi günah Evliya Çelebi'nin boyunda biraz abartması var. 40 bin, 80 bin adam o zamanki İstanbul'da sadece papuççu esnafında biraz zor. Ama hadiseyi inkar etmek mümkün değil. Bu bekarların da demek ki böyle bir güçleri var. Mahmut Paşa yakınında cebahane odaları vardı. Pertev Paşa ve Hilalci odaları vardı. Süleymaniye civarında 40 bekar odaları vardı. Atpazarı'nda 40 büyük bekar odaları vardı. Karaman'da 40 büyük bekar odaları vardı. Gedikpaşa'da, bekarhane-i Gedikpaşa ki külhan odaları da denir. O zamanın serserileri bu odalarda gecelerlermiş. Külhan Bey'i tabiri de bundan kinayedir. Hamam külhanlarında yatanlar buraya da gelirler. Onun için külhan odaları adı verilmiş. Unkapan'ın yakınlarında 7 tane bekarhane-i Araplar var ve daha birçok bekarhaneler var. Bunların her birinde 2'şer 100 adam kalırdı. Evliya Çelebi diyor ki sarıcı arı yani sarı arı gibi çalışkan erlerdir diyor. Değerli dinleyiciler, şimdiye kadar anlattığımız hanlar, hamamlar, kervansaraylar, menzilhaneler Türk medeniyetinin çok eski zamanlardan beri devam ede gelen eserleridir. Türk beldelerinin hepsinde bugüne kadar kullanılmakta olan bu binalar, halkın yıkanıp temizlenmesini kolaylaştıran hamamların çokluğu, halkın sıhhati üzerinde ne mühim bir amil olduğu inkar edilemeyecek hakikat. Umumun sıhhati böyle temin ediliyor, böyle bir şehir halkının o zamana göre ihtiyacını temin için hanlar inşa edilmiştir. Asya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar bir ölçü dahilinde bu hanlar yapılmıştır. Hint'ten Çin'den, Türkistan'dan, Kazan'dan, Kırım'dan, Eflak Boğdan'dan, Tuna boyu ülkelerinden ta Lehistan'a, Macaristan'a, Bosna Sarayı'na, Tunus, Cezayir, Trablus, Suriye, Mısır, Yemen, Irak'tan Basra Körfezi'ne kadar olan memleketlerin yetiştirdiği masnuatı ve mahsulatı toplayan en büyük ticaret limanı İstanbul'du. İstanbul şehriydi. Her ülkenin ihtiyacı temin edildikten sonra İstanbul'a kifayet edecek yiyecek ve giyecek maddeleri bu hanlara doldurulurdu. Bu hanlardan başka hükümet tarafından memur edilen bir takım emirlerin murakabesi altında kapanlar, depolar, gümrükler vardı. Un kapanı mesela, yağ kapanı, bal kapanı, ambardır. Bunlar hala mevcuttur. Bu işlerle İstanbul kadıları, bağıp naipleri meşgul olurlardı. Zad-ı Zahire'nin narhını tanzim ederlerdi, kâr haddini, ihtikara, kara bosacılığa mani olurlardı. Muhtekirlere sopa, falaka, hatta gerektiğinde idam cezasına kadar cezalar tatbik edilirdi. Ticaret mahkemesi, Mısır çarşısının, balık pazarının kapısının üstünde, şimdi lokanta olan yerdeydi. Bu teşkilat arasında haydiye tüccarı namıyla bir sınıf vardı. Bunlar, kendi malı olan 2-3 direkli, büyük yelken gemileriyle Çektiri, Karamürsel, Mavna gibi küçük, yelkenli, yelkensiz deniz nakil vasıtaları kullanırlardı bu hayriye tüccarı, Müslüman tüccarlar. Bunlara imtiyaz verilirdi. Bu küçük gemilerle Tuna sahillerinde yiyecek, giyecek vesaire eşya ticaretiyle meşgul oldukları gibi harp zamanlarında donanmanın iaşesini temin ederlerdi. Ordunun da bütün iaşe levazımını kara vasıtalığıyla yine bu hayriye tüccarı temin ederdi. Sur zamanlarında Karadeniz, Akdeniz limanlarında mahsuldükleri yükler Adriyatik sahillerine, Venedik limanlarına, Marsilya kıyılarına kadar götürüp satarlardı. Oralardan da Latin mamulatını, Fransız yapısı aynaları, billur kapkacak gibi bazı tuhafi eşyasını alır getirirlerdi. Bu seferlerin dış denizlere kadar hatta Atlas Okyanusu'na kadar bile uzandığı olurdu. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da Musahipzade Celal Bey eski İstanbul çarşılarından hatıralar anlattı ve hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşmak üzere, hoşça kalın.
Hatıralar.